Ayrım 8, İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkibar, sayfa 91. Medya kahramanları. Bunu yapmak zor değildi, zira iki satırla yanaşma olmak mümkündü ve bunun çok örnekleri vardı. Profesör Emre Kongar Hoca'yı gördük. NTV'de yorumlarında Tayyip'e eleştirilerini azalt teklifini umursamayıp aylık binlerce dolar maaşı elinin tersiyle itti. Melih Aşık ağabey bütün baskılara rağmen çizgisini değiştirmedi. Sevgili Yaşar Nuri Hoca AKP'ye bırakın yeşili, sarı ışık yaksaydı bugün fiili olarak Şeyhülislam'dı. Soner Yalçın, Yılmaz Özdil. Zerre çark etseydiler ertesi gün TRT ve AA'ya genel müdür olurlardı. Hülasa çöken medyamızda hala ilkeli ve onurlu kalıp çıkara ve güce eğilmeyen pek çok isim var ki tarih onları bugünün medya kahramanları diye kaydedecektir. Peki ya dönek, alçak, satılık ve yanaşmalar mı? Onları ileride yaşananlar eşliğinde bir bir afişe edeceğiz. MİT mensubu gazeteciler kimlerdi sorusuna gelince, MİT ile TSK'nın gazete ve televizyonu yok, bu itibarla mevcut medyadan yararlanmak zorunda oldukları aşikar. Devlet kurumları bunu birkaç şekilde yaparlar. Birincisi, bu iki kurum devlete ve millete ait olduğu için yurtsever gazetecilerle yasal ve ahlaki sınırlar içinde diyalog kurarlar. Medyadaki MİT'çiler. Örneğin bizimle kurdukları ilişki hep bu çerçevedeydi ki bu tür ilişkileri MİT gibi Genelkurmay ve Dışişleri Bakanlığı da kurar. Sizi kuruma davet edip dezenformasyonlara karşı enine boyuna bilgilendirirler. Hiçbir zaman bunu böyle yaz falan da demezler, sadece bilin derler. Yani emri vaki söz konusu değildir ya da ben böylesini hiç yaşamadım. Yurtseverliğinize inanıp sizi bilgilendirirler ve siz kendiliğinizden haber ya da yorum yaparsınız. İkinci metot, MİT ya da diğer istihbarat kurumlarının medyaya doğrudan personel istihdam etmesidir. Çok değildir ama böyleleri de olmuştur. Özellikle bazı yurt dışı muhabirlerin istihbarata çalıştıkları vakadır. Keza Hayri Birler gibi MİT mensuplarının Hürriyet gibi bir gazetede köşe yazarlığı yaptığı bilinir. Ama dediğimiz gibi bunlar istisnadır ve sayıları çok azdır. Öte yandan MİT ve istihbarat gizemli olduğu için yakıştırmalar hep olmuştur. Üniversiteden tepeden inme Hürriyete yönetici olan Ertuğrul Özkök gibiler hep sorgulanmıştır. MİT'e yakıştırılanlar. Bırakın Özkök'ü, Uğur Mumcu, Cüneyt Arcı Yürek, Ünal İnanç, Fatih Altaylı, Fehmi Koru, Erol Mütercimler, Sevilay Yükselir, Tuncay Özkan, Fikret Bila, Selahattin Sadıkoğlu, Ahmet Vardar, Hüseyin Gülerce, Şahin Alpay ve hatta bu satırların yazarı bile birbirinden çok farklı medya mecralarında çalıştığı için pek çok kişi tarafından MİT'çi misin şakalarına muhatap olmuştur. MİT'te çalışmak utanılacak bir şey değil. İstihbaratçılar da öğretmen misali kamu görevi yaparlar. Ama Türkiye'de MİT özellikle Soğuk Savaş sürecinde komünistleri takip eden devlet teşkilatı olarak algılandığından öcü gibi görülür. Bırakın yukarıda zikredilen isimleri. Doğu Perinçek gibi ömrünü inandığı davasına ve mücadelesine adayan ve istisnasız her dönem arkadaşlarıyla beraber uzun yıllar hapis yatıp ağır bedeller ödeyen biri bile MİT'in adamı olmakla itham edilebiliyor. Kıvrıkoğlu engelledi. Türk Silahlı Kuvvetleri komutanının kimliğine göre politika izler bakışına ilginç bir örnek Hüseyin Kıvrıkoğlu'dur. O günleri saat saat izlediğim için yakından tanığım, Mesut Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı olmasını Kıvrıkoğlu Paşa engellemiştir. Gerekçesi ise Mesut Yılmaz hakkında yolsuzluk iddiaları olması ve aklanmamasıydı. Hüseyin Kıvrıkoğlu önce Hüsamettin Özkan'a Yılmaz'ı istemediklerini iletti. Peşi sıra Ömer İzgi aracılığıyla Bahçeli'ye aynı mesajı gönderdi. Ecevit Hüsamettin Özkan aracılığıyla gelen mesaja önce tepki gösterdi. Bahçeli ise askerin kararlılığını görüp ısrarla Demirel'i ikinci kere seçelim teklifinde bulundu. Mesut Yılmaz Çankaya'ya çıkmaya kararlıydı ve Bahçeli'nin Demirel teklifini geri çevirdi. TBMM'yi işgal mi edecekler? O günlerde Demirel bana şunu söylemişti. Sabahattin, ben yeniden olsam da olmasam da Mesut Bey'i Cumhurbaşkanı yaptırmayacaklar. Mesut Bey bunu görmüyor mu? Demirel'in bu değerlendirmesini ertesi gün Mesut Yılmaz'a aktarınca şu karşılığı aldı. Nasıl yaptırmayacaklar görelim. TBMM'yi işgal mi edecekler? Mesut Yılmaz bir an durdu ve benim ona Demirel'den mesaj götürdüğümü düşünerek şunu söyledi. Sayın Demirel'in görev süresini bir yıl uzatsak acaba kabul eder mi? Şu karşılığı verdim. Onu siz teklif edin. Aynı gün iki isme de yakın olan iş adamı Kamuran Çörtük, Mesut Bey'in bu düşüncesini Demirel'e aktardı. Demirel'den Çörtük'e cevap. Uzatmalı çavuş gibi olurum ve hem ben hem de makam zarar görür. Gelişmeleri bütün kanallardan izleyen Kıvrıkoğlu, Hüsamettin Özkan'ı bir kere daha genelkurmaya davet edip ultimatomu verir. Kavaklıdere yokuşunu çıkamaz. Mesut Yılmaz aday olur ve Cumhurbaşkanı seçilirse Kavaklıdere yokuşundan yukarı yani Çankaya Köşkü'ne çıkamaz, buna izin vermeyiz. Bu bir uyarı olmanın çok ötesiydi. Aynı gün Ecevit birkaç büyük gazetenin Ankara temsilcisini Oran'daki evine davet etti ve Mesut Yılmaz'a kırmızı ışık yaktı. Ecevit'in evinden büroma dönerken yolumun üstünde olan Mesut Yılmaz'a uğrayıp şunu söyledi. Ecevit de artık mecburen size karşı. Tam o günlerde Demirel için hedeflenen anayasa değişikliği, yani iki kere aday olabilme hadisesi Mesut Yılmaz'ın emri ve ANAP'ın oylarıyla parlamentodan vize alamadı. Demirel gündemden çıkmış olmasına çıktı ama Mesut Yılmaz da bir türlü aday olamadı. Sonrası malum, Yılmaz aday olamayınca Ahmet Necdet Sezer bütün partilerin ortak adayı olarak paraşütle indirildi. Somuncuoğlu neden engellendi? O günlerde yaşanan bir garabet de Sadi Somuncuoğlu olayıydı. DYP ile Fazilet Partisi Somuncuoğlu'na haber gönderip aday ol, oyumuz senin teklifinde bulundular. Somuncuoğlu DYP ve FP liderleriyle birebir görüşüp garanti aldı. Bu iki parti ve MHP'nin oyları Cumhurbaşkanını seçmeye yetiyordu. Somuncuoğlu önce Bahçeli'ye gidip durumu anlattı. Bahçeli asla aday olamazsın dedi. Somuncuoğlu diretti. Efendim bu iki parti size başbakanlık teklif etti, siz kabul etmediniz. Şimdi cumhurbaşkanlığı teklif ediyorlar, bir ülkücü şartların sonucu olarak Çankaya Köşkü'ne çıkacak. Bundan gurur duymanız lazım, lütfen engellemeyin. Bahçeli seni aday yaptırmam deyip kapıyı gösterdi. Somuncuoğlu son güne kadar Bahçeli'yi iknaya uğraştı. Başaramayınca da ona rağmen elinde dilekçe meclise gitti. Derken televizyon ekranlarına yansıyan o malum görüntüler, Somuncuoğlu'na fiili saldırılar yapıldı ve aday olması engellendi. Ve heyhat, koskoca MHP camiası bu tarihi fırsatın heba edilmesini hiç ama hiç sorgulamadı. TSK 2007'de neredeydi? Soru şuydu, Bahçeli Sadi Somuncuoğlu'nu niye engellemişti? Bu engelleme görev miydi yoksa korkudan mı kaynaklanmıştı? Askerlerin kendilerinden birini istedikleri biliniyordu. Ahmet Necdet Sezer'i bütün partilerin ortak adayı olması ve Anayasa Mahkemesi Başkanı kimliğinden ötürü mecburen kabul ettiler. Peki 2000'de Mesut Yılmaz'ı Kavaklıdere'den geçirmeyiz diyen Genelkurmay ya da TSK 2007'de neredeydi? Öyle ya, 2007 adayı Abdullah Gül hakkında da yolsuzluk dosyası vardı. Hem o dosyadan ötürü Necmettin Erbakan hapse mahkum olmuştu. Mesut Yılmaz hakkında sadece soyut iddialar varken baskı kuran TSK, Abdullah Gül hakkında somut dosya varken niye sustu? Üstelik o susma ve ardından gelen kabullenme zoraki oldu. Önce itiraz edeceksiniz, sonra sineye çekeceksiniz. İşte bu zaafın doruğudur. Bu yapılanın iki tane cevabı var. Birincisi komutanın kişiliği, ikincisi şartlar. Edip Başer hatası. Belli ki 2007'de TSK ilkelerini feda edip şartlara ve siyasi güce boyun eğdi. Zaten o tavır ya da teslimiyettir. TSK'ya yapılan malum rezil operasyonun önünü açan. TSK gibi bir kurum bu duruma düşerse bu ülke için beka sorunudur ve sebep olanlar hesap vermelidir. Evet, Kıvrıkoğlu milli bir genelkurmay başkanıydı. Pentagon'un bağrına basmayıp madalya vermediği az sayıdaki komutanlarımızdan biriydi. Washington onu çağırmadı, Pekin davet etti. İşte böylesine milli olan Hüseyin Kıvrıkoğlu gibiler de meğer gaflete düşermiş. Kıvrıkoğlu hakkı olmasına rağmen Edip Başer'i iki kez engelleyerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Aytaç Yalman'ı atadı. Düşüncesi Mozart ve caz aşığı olduğunu bildiği Aytaç Yalman'ın laiklikte hassasiyet gösterip Hilmi Özkök'ü daha iyi markaj edeceğiydi. Özkök'ün önünü Sezer açtı. Aslında Hilmi Özkök'ün önünü açan yine Kıvrıkoğlu'ydu. Hüseyin Paşa sırf çevik biri olan kızgınlığından ötürü Özkök'ün mecburen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmasını sağladı. İstemeseydi 1999'da yaşanan deprem ve olağanüstü hali bahane edip çevik biriyle devam edebilir ve Hilmi Özkök'ün emekli olmasını sağlayabilirdi. Ama hakkını yemeyelim. Kıvrıkoğlu komutanlığı döneminde Başbakan Ecevit'e gidip Hilmi Özkök'ün neden genelkurmay başkanı olmaması gerektiğini bütün belgeleriyle ortaya koydu. Ecevit ikna oldu ve Bahçeli'yi de ikna etti. Metot belliydi. Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatılacak ve Özkök emekli edilecekti. Ama bu sefer intikam alma sırası Mesut Yılmaz'daydı. Yılmaz kendisinin cumhurbaşkanı olmasını engelleyen Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun bu talebine hayır dedi. Ecevit ve Bahçeli diretince araya Necdet Sezer girdi. Ve heyhat, Necdet Sezer de Hilmi Özkök'ten yana tutum aldı. Bu itibarla Hilmi Özkök'ü genelkurmay başkanı yapan iki isim Sezer ve Yılmaz'dır. Hasta Ecevit ve ABD Operasyonu. Peki 2002'deki DSP, ANAP, MHP koalisyonundaki buhranın perde arkası mı? Birinci sebep Ecevit'in sağlığıydı. Doğruya doğru Ecevit artık adım atamaz bir haldeydi. Bütün iç ve dış seyahatlerine katılan bir gazeteci olarak gözlemim ancak iğne ve kortizon yüklemeleriyle ayakta durduğuydu. Sadece iş dünyası değil askerler de çıkış yolu aradı. Kuşkusuz o günlerde Ecevit'e karşı başlatılan gitsin kampanyasında ABD'nin dahli vardı. Ecevit bizimle katıldığımız Washington gezisinde başkana açıktan Irak'ta sizinle birlikte olmayacağız dedi ki bu ifade Beyaz Saray'ı çok kızdırdı ve ipinin çekilmesine karar verdiler. İşte Ecevit hem sağlık hem de ABD dezavantajıyla patinaj yaparken çok ilginç bir gelişme yaşandı. Aydın Doğan'ın davetindeki liderler. Aydın Doğan Frankfurt'ta Hürriyet'in yeni matbaa tesislerini açıyordu. Doğan o açılışa İstanbul sermayesinin DSP'de Ecevit'in alternatifi olarak düşündüğü Hüsamettin Özkan'ı, Mesut Yılmaz'ı, Tansu Çiller'i ve Fazilet Partisi'nden ayrılıp AKP'yi kuran Tayyip Erdoğan'ı davet etti. Devlet Bahçeli yoktu, yani çağrılmamıştı. Kulislerdeki fısıltı şuydu. Hüsamettin Özkan başbakan olacak, Yılmazlı ANAP, Çillerli DYP ve Tayyipli AKP bu yeni hükümete katılacak. Bahçeli kendisinin devreden çıkarıldığını düşünerek küplere bindi. Partili arkadaşlarıyla yayladayken yaptığı uzun ve esrarengiz bir telefon konuşması sonrasında birden erken seçim dedi. Bahçeli bu kararı vererek sadece MHP'yi barajın altına süpürmedi, aynı zamanda da AKP'nin önünü açtı. Erken seçime gidilmesi aslında Washington'ın projesiydi ve muhtemetleri Kemal Derviş aracılığıyla bu mesaj önceden verilmişti. Bahçeli'nin Hüsamettin Özkan'lı hükümet formülüne kızarak mı yoksa görevli olarak mı dahil olduğu erken seçim olayındaki tutumu konusunda tarih bir gün doğruları yazacaktır. Bu şekilde Aydın Doğan'ın sebep olduğu bir organizasyon ve akabinde Devlet Bahçeli'nin inadı ya da göreviyle AKP iktidarının önü açılmış oldu. ABD'li müsteşar ne dedi? Yukarıda uzun uzun aktardık. Araya Cem Uzan faktörü girince AKP %32 oyla parlamentoda %67'lik çoğunluğa erişip tek başına iktidar oldu. AKP'nin ABD projesi olduğu artık tartışılmıyor. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Güller'in partilerine küresel iradeden onay almak için haftalarca Washington ve New York'ta karargah kurdukları aşikar. İktidar olduklarında Irak'a müdahale dair pek çok ABD talebine peşinen hay hay dedikleri de sır değil. ABD Ankara Büyükelçiliği siyasi müsteşarının AKP kuruluş aşamasında Namık Kemal Zeybek'i ziyaret edip şöyle bir teklifte bulunduğunu Zeybek televizyon ekranından açıkladı. Yeni bir parti kurulacak, lideri Tayyip Erdoğan, adı da Adalet ve Kalkınma Partisi olacak. Sizi de bu partide görmek isteriz. Namık Kemal Zeybek'in reddettiği bu teklif ekrandan birinci ağızdan iki kere ifşa edilmesine rağmen ilginçtir. Her şeyi açıklama yapan ABD, Ankara Büyükelçiliği herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bunun anlamı teklif yapıldığının kabul edilmesiydi. Dilipak, AKP İsrail Projesi. Rockefeller ve Rothschild gibi Siyonist baronların atadığı dünya Yahudilerinin sözcüsü Abraham Foxman'la İstanbul'da yapılan gizli buluşma tarafımdan Star gazetesinde haberleştirilmesine rağmen hiçbir zaman hayır öyle bir görüşme olmadı denmemiş, bilakis bu gizli randevuyu açıkladığım için bendenizin üstü Tayyip Erdoğan tarafından çizilmiştir. İlginçlik Türkiye'deki İslamcı güruhun bu tabloyu içine sindirip AKP'nin arkasına takılmasındaydı. ABD ile İsrail'in açıktan destek olup kurdurduğu bir partiyi sırtlanmak hangi İslam anlayışının ürünüydü? Akit gazetesi ve benzerlerinin bugün bu durum tescilli olmasına rağmen hala AKP'ye payandalığını sürdürmesi İslam'ın onlar için amaç değil, araç olduğunun teyidi değil midir? Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Abdurrahim Kars'ın tanıklığıyla Abdurrahman Dilipak'ın AKP İsrail projesiydi beyanı ortadayken bu dinciler hala nasıl oluyor da Erdoğan'a İslam'ın kılıcı diyor. Tayyip onlardan iyi diyene bakın. Bir başka boyut AKP'nin kuruluş günlerinde Hürriyet dahil merkez medyanın Tayyip Erdoğan'a sıcak bakmasıdır. Nakkaştepe'deki Doğan Holding binasında Aydın Doğan pek çoğu eski müsteşar olan koordinatörlerine şöyle diyordu. Göreceksiniz, bu Tayyip Mesut ile Çiller denen kadından ülkeyi 10 kere daha iyi yönetecek. Adam pragmatik, Erbakan gibi saplantıları da yok. AKP'nin doğum süreci ve seçim kampanyalarında Hürriyet Tayyip Erdoğan ile partisine karşı aleyhte kampanya yapmadı ki ileriki sayfalarda ayrıntılarıyla değineceğiz. AKP'ye kapatılma davası açıldığında bile Aydın Doğan parti kapatılmasın diye Erdoğan'a son anda el uzatanların içinde olmuştu. Ertuğrul Özkök'ün kararın bir gün öncesindeki röportajı ve manşeti bunun ispatıdır. Tam bu noktada Tayyip Erdoğan'ın ilk medyası olarak tescil gören Yeni Şafak gazetesini sorgulayalım. Albayraklar ve Yeni Şafak. Gazetenin sahibi Trabzon of kökenli Albayraklar ailesi. Albayrak önceleri küçük çapta yapsat müteahhitlik yapan bir şirketti. Taşımacılıkla ilgileri sadece 3 adet dolmuş minibüs sahibi olmalarıydı. MSP'den beri siyasal İslamcı camianın içindeydiler. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olunca önce taşıma, ardından çöp toplama ve bilahare inşaat ile metro yapım işlerine girdiler. Yine tam bu süreçlerde Yeni Şafak gazetesini kurdular ki Albayrakların gazetecilik ya da medya dünyasıyla uzak yakın hiçbir ilgileri yoktu. Çıktığı günden itibaren Yeni Şafak'a herkes Tayyip'in gazetesi yakıştırmasını yaptı. Tayyip Erdoğan'ın selamıyla o gazetede işe başlayan ya da yazanlar olduğu hep söylendi. Yeni Şafak'ta yayın çizgisiyle bunu ortaya koydu ve ilk günden itibaren açıktan Erdoğancılık yaptı. İlerleyen süreçte televizyon kanalı TV Net'i kurdular. Albayraklar gerek Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı süreci, gerekse de başbakanlığından sonra çok büyük ihaleler aldılar. İhale almakla kalmadılar. Patron kardeşlerden Mustafa Albayrak yolsuzluk iddiasıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde Tayyip Erdoğan'ın bürokratlarıyla beraber yargılandı ve hapis yattı. Milliyet'in haberi. İşte 1 Aralık 2001'de Mehmet Demirkaya imzasıyla Milliyet'te yayımlanan bir Albayrak haberi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları ihaleler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Albayrak kardeşler yine yolunu buldu. Soruşturma kapsamında tutuklanarak Kartal cezaevine konan Mustafa Albayrak'ın kurucu ortakları arasında bulunduğu Güneş Turizm adlı şirket, belediyenin 1.7 trilyon liralık araç kiralama işini %15 indirim yaparak aldı. Genel Sekreter Adem Baştürk'ün başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu, belediye hizmetlerinde kullanılacak 167 hizmet aracının kiralanması işinin ihalesini önceki gün yaptı. Muhammen bedeli 1 trilyon 752 milyar lira olan ihaleye 4 firma teklif verdi. Teminat mektubu vermeyen ÇETUR elendi. Gürbaşlar %8, Kazım Albayrak'ın eski kurucu ortağı olduğu Akmercan %9,5, Güneş Turizm ise %11 indirim önerdi. İhale komisyonu Güneş Turizm'e indirimi arttırıp arttıramayacağını sordu. Güneş Turizm yetkilisi de buradaki büyüklerimi kıramam diyerek indirimi %11'den 15'e çıkarttı. Bunun üzerine ihaleyi Güneş Turizm kazandı. Güneş Turizm'in yönetim kurulu üyeleri Muzaffer Albayrak ve Kazım Albayrak da halen polis tarafından aranıyor. Şirketin yetki belgesi bir aylık. Güneş Turizm 1988'de kurulan bir aile şirketi. Kurucu ortakları baba Ahmet Albayrak, oğul Ahmet Albayrak, Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Kazım Albayrak, Bayram Albayrak. Şirketin şimdiki yönetim kurulu üyeleri Kazım Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Nuri Albayrak'ın oğlu Faruk Albayrak. Yahya Oğuz'a ait müteahhitlik karnesini 29 Aralık 1999'da devralan şirket, son olarak 25 Ekim'de İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'ndan yetki belgesi aldı. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 103.